Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Selam Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün Fransa ile Türkiye arasındaki krizi konuşacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Fransız lider Emmanuel Macron arasında söz düellosuna dönüşen krizi konuşacağız. Elbette krizin çok katmanı var. Tek katmanlı, tek boyutlu değil. Dış ilişkilerde başladı. Fransa ile Türkiye, Türkiye'nin bulunduğu her bölgede karşı karşıya gelmeye başladı. Libya'da, Suriye'de, Ermenistan Karabağ meselesinde ve elbette Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerinde Fransa, Yunanistan'da tavır aldı. Bu konuda da iki ülke birbirini suçlayan sert açıklamalar yapıyor ve son olarak da Erdoğan Macron arasında İslam üzerinden cereyan eden şiddetli bir çatışma söz konusu. Boykot çağrılarına varacak gelişmeler yaşandı. Şimdilik boykot çağrısı sadece Türkiye cephesinden gitmiş gibi görünüyor. Sonraki günlerde neler olacak? Hepsini konuşacağız. Elbette bir konuğum var. Paris 8 Üniversitesi'nde jeopolitik profesörü ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü eski müdürü Nora Şen'i. Nora Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Nora Hanım, Türkiye'nin son dönemlerde komşularıyla çok ciddi krizler içerisinde olduğunu biliyoruz. Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya, Körfez'e kadar. Bu da bu haritaya Fransa'da eklenmiş görünüyor. Erdoğan'ın Macron'u hedef alan keskin açıklamalarıyla kriz şiddetlenmiş gibi. Ancak az önce bahsettiğimiz gibi dış politik ayağı da var meselenin. Siz bu krizin başlangıcını nereye kadar götürürsünüz? Nerede başladı ve neden bu noktaya geldi?
Ben Fransa ile olan krizi Avrupa ile olan krizin içinde tahlil etmeyi doğru buluyorum. Ve Avrupa ile kriz 2007'lerde başladı. Yani Angela Merkel'in iktidara gelmesiyle Almanya'da, Almanya'nın ve Fransa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi konusu tekrar ters döndü. Ve onlar Merkel ve Sarkozy birlikte Türkiye'nin Avrupa'ya giriş konusunun önü açık, sonucu açık bir prosesüs olduğunu söylemeye başladılar. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman üye olmayacağını ima ettiler. Ondan itibaren böyle bir krize girildi Avrupa ile ve Erdoğan'ın politika değiştirmesi ve politikasını, tefiklerini değiştirmesi, şeylere Batı'yı terk etmedi tabii ama daha doğuya döndüğünü, İslam ülkelerine, Arap ülkelerine döndüğünü, Asya'ya döndüğünü ima etmeye başlamasıyla ben bu krizin başlangıcını orada görüyorum. Ondan itibaren Erdoğan'ın bir genel bir adım adım bir defiance Avrupa'ya ve eski müttefiklerine bir defiye etme, yani hodri meydan politikası açması başladı. Ve bu hodri meydan her gün vahimleşti. Çünkü karşısında bunu durduracak ne Amerika'yı buldu, ne NATO'yu buldu, ne de Avrupa Birliği doğru dürüst bir tavır aldı. Dolayısıyla her an bugün Avrupa'da hep sorulan, Fransa'da hep sorulan Erdoğan nereye kadar gidecek? Erdoğan'ın soru yanlış bence. Soru Erdoğan nereye kadar durdurulmayacak? Eski müttefikleri tarafından ya da diğer politik, internasyonel düzeydeki politik aktörler tarafından nereye kadar durdurulmayacak? Şimdi buna yani bu son Fransa'daki krize gelirsek, Fransa'yla son iki sene içinde Erdoğan açtığı her cephede karşısında Fransa'yı buldu. Yunanistan'daki sorunda Fransa'yı buldu. Fransa burada ilk rolü, Avrupa'daki ilk öncü rolünü oynadı. Hem şeyde, hem Yunanistan'la ilişkide, hem Azerbaycan Karabağ konusunda, hem de bu son İslam'la olan bu şey politikasında, karikatürler konusunda ve onun açtığı kriz konusunda. Ve Libya'da tabii, Libya'da, Fransa'da, Türkiye hasım durumdalar. Fakat orada Fransa ön safhalarda yer almıyor. Bunun başını böyle görüyorum. Yani bu adım adım ilerleyen bir hodri meydan politikasında Fransa öncü rolünü oynadı Avrupa'da ve oynamaya da devam ediyor. Yani hayli yalnız Fransa Avrupa konusunda, Avrupa çerçevesinde.
Peki aslında üyesi ülkelerden de Almanya ve diğer ülkelerden Fransa'ya bu konuda son olarak Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden destek de geldi. Avrupa Birliği içerisinde çeşitli zirveler yapıldı Doğu Akdeniz'le ilgili. Türkiye'ye yaptırım konusu da masada. Belki de eli kulağında yaptırımlar. Ne dersiniz? Böyle bir beklentiniz var mı?
Valla çoktan beklentiler oluştu. Hep böyle bir yaptırımlar tehdidi savruldu. Fakat hiçbir zaman bunlar gerçekleştirilmedi, gerçekleşmedi. Şimdi gerçekleşir mi? Hiç, Avrupa'daki dengelere bakmak lazım. Şimdiye kadar iyi polis, kötü polis oynadılar Fransa, Almanya, Türkiye'ye karşı. Fransa, Almanya her zaman daha mülayim ve daha
arabulucu bir
ara
polislendi
bulucu
belki de.
Olarak oynadı. Bunu ne kadar devam ettirecek? Herhalde hala devam ettireceğini düşünebiliriz yani. Ve kesin bir böyle yaptırımlara geçileceğini hemen şimdi sanmıyorum.
Uzun zamandır Türkiye'nin izlediği hem dış politika hem de iç siyasetteki adımlar mı? Siz de söylediğiniz belli alanlarda karşı karşıya zaten geliyor bu ülke ama sadece Fransa ile değil Rusya ile de hemen hemen birçok alanda Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de her yerde karşı karşıya geliniyor. Yine Ermenistan Dağlık Karabağ sorununda. Neden Fransa ile bu noktaya gelindi? Esas sorunun temeline indiğimizde ne karşımıza çıkıyor?
Karşımıza Fransa'nın iç İslam konularındaki tavrı herhalde Erdoğan'ı en çok tehdit eden bir alan. Yani Fransa yeni yaptırımlar bu şeyden sonra öldürülen öğretmenden sonra Macron gayet kesin bir gayet duygusal da bir konuşma yaptı ve bu orada da yaptırımlar, yeni kararlar İslam'a karşı, İslam'la ilgili daha doğrusu, İslam'a karşı değil, İslamizme karşı, siyasi İslam'a karşı son derece kesin tavırlar vaat etti. Şimdi bunların ne kadarını yapacağını da bilmiyoruz. Fakat burada iç sahnede, Fransa'nın iç sahnesinde Türkiye'yi doğrudan, daha doğrusu Erdoğan'ın politikasına, AKP'nin politikasını doğrudan tehdit eden bir pozisyon bu. Neden? Çünkü en az kalabalık göçmen işçi, göçmen halkına sahip olmasına rağmen Türkiye, Fransa'da Türkiye, buna rağmen kurumlarda Türkiye'nin rolü çok büyük. Yani kurumlarda, işte öğretim kurumlarında, dini kurumlarda Türkiye'nin rolü, Türkiye çok temsil edilen bir ülke. Dolayısıyla ve bu böyle bir siyasetin neticesi olarak, Türkiye'nin bir siyasetinin neticesi olarak böyle. Ve bu durum, bu pozisyon tehdit ediliyor. Neden? Çünkü Erdoğan, Macron mesela imamların, Fransa'da iş gören imamların artık dış ülkelerden değil de Fransa'da eğitim görmüş imamlardan oluşacağını vaat etti. Bu konularda Erdoğan çok hassas. Türkiye'nin gerçekten kaybedeceği, Erdoğan politikasının gerçekten kaybedeceği bir durum var burada. Dolayısıyla oradan alevlenmiş bir fitil de var. Tabii şeyde dış politikada Fransa'yla Türkiye Akdeniz'de tekneler, gemilerle, savaş gemileriyle karşı karşıya geldiler bu sene. Yani bu yaz. bayağı bir diplomatik ve belki savaşa yol açabilecek bir, yani en azından çatışmaya yol açabilecek bir olay oldu. Değil mi?
Nuri Hanım, dış politika ayağına geçmeden siz bir noktanın altını çizdiniz. İmamlardan bahsettiniz. Artık Türkiye'den imam alınmayacağını, yerelde yetiştirilen imamların okullarda.
Bilmiyoruz.
Evet, yani Almanya da benzer adımlar atıyor aslında. Burada Diyanet'in şubesi aracılığıyla aslında casusluk faaliyetleri yürütüldüğüne dair Alman istihbaratının çok önemli bulguları var ve bu konuda hassasiyeti de var Almanya'nın. Yani aslında sadece Fransa'ya has bir durum değil gibi görünüyor. Peki Fransa'da aşırı İslam'ın durumuyla ilgili hakikaten Macron iktidarını bu kadar endişelendirecek bir durum var mı? Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak nedir Fransa'da bu sorunun temel olarak?
Fransa'da biliyorsunuz Charlie Hebdo'nun
Evet.
bütün elemanları öldürüldü. Yani bu katliamlar bitmiyor. Yani bu şeyler, bu öldürmeler bitmiyor. 2 ay evvel de bir bıçaklı bir adam 2 kişiyi katletti yani sokak ortasında. Bunların ardı gelmiyor. Yani Almanya'da böyle değil.
Arda arkası kesilmiyor, evet.
Bunların yani bir devletin bunlara bir pozisyon alması kesin şart tabii. Aynı zamanda Fransa'nın hürriyetler konusundaki tavrı, yani Fransa'daki laikliğin tanımı ve dolayısıyla basın hürriyeti son derece daha kesin çizgilerle belirtilmiş bir alan. Almanya'yla, İngiltere'yle mukayese edersiniz. Mesela İngiltere'de hürriyetler, basın hürriyetleri mesela, eğer halkın bir ne bileyim %30'unu rahatsız ediyorsa hürriyetleriniz orada bitiyor. Dolayısıyla bunu, bu karikatürse karikatür, metinse metin, onu basamıyorsunuz. Öyle bir hürriyet duygusu yok. Fransa'da ise laikliğin tanımı buna izin vermiyor. Laikliğin tanımı ifade özgürlüğünün tamamen kullanılabilmesi, sonuna kadar kullanılabilmesini gerektiren bir görüş. Fransa'daki hukuksal tavır istiyorsun. Dolayısıyla bundan ödün vermek tabii ki Fransa istemiyor.
Peki,
Bu da
peki şunu merak ediyorum. Bu
kendine bir alan görüyor. Yani dünya Sünni İslam'ın müdafaası ona kalmış görünüyor. Onda
Evet, tam bunu soracağım aslında. Bu Fransa'nın kendi iç işlerinin bir parçası olan mesele. Kendi ülkesinde aşırı İslamcı şiddete karşı bir dizi önlem alma kararı. Peki Erdoğan neden kendisini belki de İslam dünyasının temsilcisi, bir nevi halifesi gibi görerek bir savunma pozisyonuna geçiyor ve İslam'ın koruyuculuğu, hamili pozisyonunu ya da konumunu üstlenmeye çalışıyor. Ancak bunu hem Orta Doğu'da Körfez olmak üzere İslam dünyasında şu an pek de karşılığı kalmamış gibi Erdoğan'ın. Peki bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?
valla karşılığı kalmamış gibi olabilir. Fakat Erdoğan'ın politikası o kadar gelen tepkilere göre değil de iç politikaya da bağlı bir pozisyon var. Yani içeride kaybettiği sürece dışarıdaki başarılarını, bunları başarı olarak sunabildiği sürece bunu, yani Türkiye'nin işte itibarı vesairesini kurtardığını düşünüyor. İslam'ın Sünni dünyanın patronu olarak, koruyucusu olarak gözükerek, öyle bir prestij, öyle bir kazanı ve bunun Türkiye'de bence bir şeyi var, bir cevabı var. Yani böyle bir hassasiyete cevap veriyor yani. Şey, gerek İslami kesimden, gerek nasyonalist kesimden
Ulusalcılardan.
şey bulabiliyor. Yani bilmem, sorunuza cevap verdim mi? Yani niye yapıyor? Niye yaptığı çok belli. Yani ortada bir prestij, bir güç gösterisi içinde. Bunun ibresi içinde. Yani bunun sarhoşluğu içinde.
Ya bu bir hayal dünyası denilebilir mi? Evet, içeride bir karşılığı olabilir. Ancak İslam dünyasında çok da bir karşılığı yok gibi görünüyor. Buradan siyasi bir çıkar devşirme, elde etme amacı mı karşımıza çıkıyor?
Valla Erdoğan'ın şu andaki politikasını şöyle politikasını, görüşünü ve ortaya attığı çizgiyi şöyle ifade edebilirim. Yani önce bir işte muhafazakar demokrat şeyinden, pozisyonundan ve yani güler yüzlü bir İslam'dan bir şekilde vazgeçti. Yani konu en çok bu değil. Bugünkü konu Erdoğan'ın ortaya sürdüğü kart Batı karşıtlığı. Kaba, kalın bir Batı karşıtlığı. Ne haliyle, hangi durumda olursa olsun bir Batı karşıtlığı. Bunu çeşitli şekillerde ifade ediyor. İşte 6. İslam Şurası'ndan sonra tuttu. Biz dedi niçin acaba geri kaldı İslam ülkeleri bunu kabul ediyor. Geri kalmış olduklarını kabul ediyor. Bu da ilk. Geri kaldık. Zira biz kendi kültürümüzü ve kendi aramızda istişareyi bırakıp, şurayı terk edip Batı'nın peşine takıldık. Batı'yı model olarak aldık. Bu bitmeli ve biz İslam dünya deniyor yani bunları ortaya atıyor deniyor. İslam dünyasının umma olarak tekrar birleşmesi ve hatta bir anayasaya geçilmesi söz konusu olabilir dedi 6. Şura çıkışında. Ve bunun içinde bu anayasanın, ortak anayasanın, İslam ülkelerine ortak anayasanın düşünülmesi için Tanrı verdi galiba yakınlarından biri ne görevlendirdi. Ve burada bir de ekledi bu anayasa Arapça'da olabilir diye. Yani böyle bir ödün de vererek Arap dünyasına. Bunları göz ardı etmemek lazım. Bunları nasıl olsa bizim Türkiye'de entellerin, aydınlığın düşüncesi bunları yapamaz. Burası Türkiye. Bal gibi yapıyor. Her söylediğini sonuna kadar yapıyor. İlk elde yapmıyor. En azından bir anonsunu yapıyor. Ondan sonra tepkiye bakıyor. Eğer çok büyük bir şey yoksa, engel yoksa devam ediyor. Bu şey de böyleydi. Rejim değişikliği, prezidansiyel rejime geçişine de kimse inanmadı önce.
Başkanlık
Trump
rejimine geçişi.
rejimine geçişine kimse inanmadı başta. Yapamaz burası Türkiye işte bu kadar sınır için. Deneyimiz var falan filan. Şakır şakır yaptı. Yani bu
Yani daha kötüsünü beklemeli miyiz biz Nur Hanım? Öyle söyleyeyim.
tabii ki. Tabii. Hem nasıl? Hem nasıl?
Yani mesela sizin tasavvurunuzda nedir daha kötüsü? Onu biraz açabilir miyiz? Neyi bekleyebiliriz?
İçeride daha yani Erdoğan'ın yaptığı görüyorsunuz. Sivil alanı İslam'ın sembolleriyle ve İslam türü bir komünikasyonla
İletişim.
iletişimle yani kamusal alanı işgal ediyor.
Evet.
Gittikçe daha fazla. Yeni bir kolokyum var, bir okul, bir üniversitede gayet dinsel bir sapoz. Dolayısıyla bu aşk işgalin artmasını bekleyebiliriz. Yani davranış tarzlarının, yaşam tarzlarının yavaş yavaş daha fazla değişmesini bekleyebiliriz. Benim büyüdüğüm Türkiye'de Ramazan zamanında eğer oruç tutmuyorsanız farkına varmazdınız. Kentte bir belirtisi yoktu. Mesela yani, ama çok oldu benim Türkiye'ye, benim çocukluğuma. Ama yani şimdi artık böyle bir hakkınız yok yani. Bunu unutmaya hakkınız yok. Yaşayamazsınız yani. Bu böyle bu konuda Meksik erkek kadın yakın beraberliği. Ona geri onun iler yani o tehdit edilecektir daha fazla. İşte yani yaşam tarzı bir onun gösterileri siyasi olarak da siyasetin gittikçe daha fazla yani zaten bir ortada bir kamusal siyasi alan kalmadı. Yani bir fikir beyan edilebilen bir %80 basının yandaş basın olduğunu kabul ederseniz, ortada muhalif fikir yaşayamıyor. Duyulmuyor. Olduğu zaman da duyulmuyor.
Peki bir İslamcı totaliterizmden bahsedilebilir mi? Oraya doğru mu gidiyor Türkiye? Ya da rejim, öyle sorayım.
Totaliterizmden zaten bahsedilebilir.
İslamcı. Peki İslamcı.
Bence ikinci il. Zaten totaliterizme gidildi yani Türkiye'de. Bunu bir türlü ifade edemedi bizim eskiden. Erdoğan'ın gelişini, yani İslam'ın bir parti olarak ortaya çıkmasını itiraz etmeyenler bir türlü bu virajın bir totaliterizm olduğunu kabul edemediler bir türlü yani. Bir laf kullanılamadı. Basın, dış basında da kullanılamıyor. Yani Avrupa'daki Avrupa siyasal personeli Türkiye'nin bir despotizme gittiğini son derece zorlanarak kabul etti. Ve şimdi de biraz çok geç tabii.
Peki.
Biraz geç kalındı.
Geç kalındı.
Ama yapılacak şeyler muhakkak var da böyle.
Peki yeniden Fransa'ya dönersek, tarih öğretmeninin sokak ortasında başının kesilerek katledilmesinin Fransa toplumunda yarattığı travmaya dair neler söyleyebilirsiniz? Aşırıcı İslamcılığın toplumda karşılığı, tepkileri nelerdir, ne söylersiniz?
Bu iki şekilde tepki gördü. Bir tabii dehşet. Nasıl olabiliyor dehşeti? Ve tabii cinayeti işleyen İslam adına işlediğini bangır bangır söyledi. Dolayısıyla burada bir evet artık bunun siyasal İslam'ın kökünün kazılması gerektiği bir ortada bir söylem olarak, kuvvetli bir söylem olarak masanın üstünde var. Bir de daha soldan gelen, daha solun bir kısmından gelen bir tepki var. Ama yani işte siyasal da olsa İslam'ın sınırlanmasıyla, siyasal İslam'ın sınırlanmasıyla bu iş hallolmayacak. Burada bir sınıfsal problem var. Burada bir ırkçılık problemi var. Burada bir Müslüman halkın ki işte eski göçmenlerden oluşan, eski kolonilerden gelenlerin oluşturduğu bu halkın özel problemleri var. Yani ayrımcılık problemleri var, ayrımcılığa uğramışlık problemleri var vesaire. Bunların görülmesi lazım. Bunlar aslında iki karşıt görüş değil. Ama hangisine öncelik tanındığı, hangisine bugün cevap, acilen cevap verilmesi gerektiği konusunda büyük bir kutuplaşma var ve tartışılamıyor. Yani son derece hassas bir konu ve tartışılamıyor. Yani tartışılamayacak kadar hassas bir konu. Yani birileri ötekilerini eğer şimdi hemen önlem alınması gerekiyor. İşte bu okulların vesairelerin. Ya yani okullarda nereden? Bunları kim şartlıyor? Konusundan giderek, alanından giderek yeni yaptırımlar getiren görüşü ırkçılık olarak, ırkçılık, yani ırkçılığa yol açıcı olarak görenler var solda. Yine solda bunun acilen hallolması gereken ve öncelik tanınması gereken, yani işte bunun formasyonlarına, imamların nerede eğitim gördüklerini, kime loyal olduklarını, kendi geldikleri ülkeye mi, Fransa'ya mı? Yani Fransa'nın bu konuda açık bir tavrı var. Burada bir kutuplaşma var işte yani. Bir kutuplaşma var fakat evet yani baskın akın tabii değil ama yani baskın akın hemen şimdi böyle kararlar alınması gerekiyor.
Peki İçeride Erdoğan rejiminin iç siyaseti oynadığını, belli retoriklerle İslam da dahil olmak üzere bu tür gerilimleri kullandığını konuştuk. Peki Fransa'ya döndüğümüzde Macron için de benzer bir durum söz konusu mu? Covid nedeniyle oyları düşen Fransa'nın aşırı sağın yükselişi karşısında belki de onun da böylesi bir polemiği tercih ettiği, böylesi bir polemiğe giriştiği söylenebilir mi? Nedir Macron'un konumu şu an? Zayıf mı hakikaten? Yoksa çok da endişelenecek bir durum yok mu Fransız yönetimi açısından?
Valla Covid'in yönetimini çok eleştiren var. Ben de olmak üzere. Fakat şey konusunda, bu son cinayet konusunda aldığı tavrı Fransız halkı çok sempatiyle ve rahatlayarak karşıladı. Yani Macron'un tabii ki bir şey gelecek seçimlerde bir şeyi olacaktır. Onu challenge eden kuvvetler olacaktır. Fakat Erdoğan'la meselesini iç tribünlere oynadığını söyleyemem.
Peki siz iki ülkenin
Yani Avrupa içinde gerçekten bir kere Fransa'yı doğrudan tehdit etti Türkiye bu Akdeniz'deki gemiler arasındaki olayda. Dolayısıyla burada Macron NATO'nun, çünkü NATO şeyleriydi, NATO gemileriydi, NATO'nun cevapsız kalmasına Türkiye'ye karşı itiraz etti. Ve bu konuda da Avrupa'da yalnız kaldı. Yani ya, bir Avrupa, Macron'un ilginç ve yandaş topladığı, oy topladığı bir Avrupa politikası var. Bu şey bir politika, ileri giden bir politika. Yani Avrupa'yı yapma, Avrupa'yı inşa etmeye yönelik bir politika. Burada bazen Merkel'le yakın düşüyorlar, bazen de karşı düşüyorlar ama yani burada Fransa bu konuda iç desteğe sahip. Avrupa konusunda iç desteğe sahip yani. Aşırı sağdan bahsetmiyorum. Ama sağ, orta sağ, sol Macron'un Avrupa politikasını, en azından yapımcı politikasını, inşacı politikasını destekliyorlar.
Peki son olarak şunu sorayım.
Fransa'da.
Evet.
Sel bir
Son
sorumluluğu yok yani.
olarak.
Çünkü bunu da şey etme tam tersi. Çok fazla onun yani çok ortaya kendini attığını ve Fransa'yı zor durumda da bırakabileceğini düşünen çok var.
Peki son olarak şunu sorayım. Hem Erdoğan rejiminin geleceği hem de Fransa-Türkiye ilişkileri açısından baktığınızda tabloyu nasıl görüyorsunuz?
Kötü görüyorum. Çok kötü doğrusu. Çıkış görmüyorum.
İkisi bağlamında da hem Erdoğan rejiminin Türkiye'deki
Yani,
geleceği.
hayır, Erdoğan'ın Türkiye'deki geleceği açısını çok kötü buluyorum. İçerideki opozisyon
Konumu.
şeyi,
Muhalefet.
muhalefeti susturdu, yok etti bir şekilde yani. En muhalifler bile en ufak bir pozisyon söylediklerinde böyle bir dine bir şeyle başlıyorlar. Yani işte dinimiz minimiz diye başlıyorlar. Dinimize hakaret falan gibi bir şey söyledi HDP'nin sözcüsü yani. Böyle bir, evet. Yani evet, muhalefet çok zayıf. CHP korkunç zayıf. Ve ortada bir toparlanabilecek bir güç görmüyor. Mesela şeyin İstanbul Belediyesi'nin kaybedilmiş olması AKP tarafından bir şekilde nötralize edildi Erdoğan tarafından. Yani belediye başkanının fonksiyonlarını devrederek yine kendi tarafına bir şekilde yani bir değişiklik görüyor musunuz İstanbul şeyinde, İstanbul'un tamamen devre dışı İstanbul'un belediye başkanı. Dolayısıyla Türkiye'deki görüşüm çok pesimist doğrusu yani. Çünkü eğer bir opozisyon çıkarsa, bir muhalefet çıktığı takdirde de şiddetle şey ediliyor, bastırılıyor. Bir ortada hukuk diye bir şey kalmadı. Baksanıza Osman Kavala ne kadar zamandır ortada bir suç yok. Her gün bir yeni bir suç icat ediliyor. Tamamen fiksiyonel bir durum yani. Tutan yok yani.
Evet, Ahmet Altan ve benzerleri de benzer şekilde yıllardır cezaevlerinde.
Biraz Avrupa'da da, dış siyasette de şimdiye kadar en azından. En azından Fransa'nın bu tavırlarına kadar, Fransa ile krize kadar ortada dur diyen çıkmadı. Dur diyen çıkmadı ve Fransa'nın şimdi bu kriz gibi görünen şeyleri köpük yani. Bakalım ne olacak altında yani. Bir şey çıkar mı bunun içinde? Yani yeni bir zirvede, Avrupa zirvesinden yaptırım çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama yani yani optimist değilim hiçbir şekilde.
İyimser değilsiniz peki. Peki Nur Hanım, yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.